Ayrım 44.
Böylece metaların dolaylı ve dolaysız emeği de içeren toplumsal bakımdan gerekli emek zamanla orantılı olarak mübadele edileceğini söyleyebiliyordu. Çünkü her meta için kapitalin organik birleşiminin aynı olduğunu varsayınca, metaların mübadele değeri ancak içerdikleri dolaylı ve dolaysız emek zamanla orantılı olabilir. Oysa daha önce belirttiğimiz gibi, paragraf 1b, Marx'ın genel düşünce çerçevesine geniş anlamıyla bakıldığında mübadele değeri teorisinden dar anlamda bir nispi fiyat teorisinin çıkarılmaması gerekir. Gerçek amacı artı değerin mübadele ve dolanım süreci aşamasından önceki üretim süreci aşamasında ortaya çıktığını ve bunun üretim ilişkileriyle bağlantısını ortaya koymaktır. Eğer emek değer teorisi dar anlamda bir nispi fiyat teorisi olarak yorumlanırsa, yani metalar içerdiği emek zamanla orantılı fiyatlarda mübadele ediliyor diye kabul edilirse, bu kere daha sonra kitap 9-14 yani cilt 3, kurduğu üretim fiyatı teorisiyle arada bir tutarsızlık ortaya çıkar. Çünkü bu sonuncu teoriyi kurarken kapitalin organik birleşiminin her üretim dalında eşit olduğu varsayımını terk etmiştir. Paragraf 3a. Oysa bu varsayım terk edilince emek değer teorisi, mübadele değeri, nispi fiyat teorisi olamaz. Nedeni şudur. Kapitalin organik birleşimi her alanda eşitse, nispi fiyatlar metaların içerdiği nispi emek zamanı orantılıdır demek, eşit miktar emeğin safi hasılası eşit fiyatlara satılıyor demektir. Rekabet, nakdi ücreti her alanda eşitlediğine göre de, artı değer her alanda eşitleniyor demektir. Ne var ki kapitalin organik birleşiminin her alanda eşit olduğu varsayımını Marx üretim fiyatı teorisinde terk etmiş, kar haddinin eşitlenmesini bu varsayım altında incelemiştir. Kar haddinin eşitlenmesi ise artı değer haddinin her alanda farklı olması demektir. S bölü V veri iken kar haddi C bölü V'ye bağlı olarak değişir. C bölü V ne kadar yüksekse kar haddi o kadar düşüktür veya C bölü V ne kadar düşükse kar haddi o kadar yüksektir. Öyleyse C bölü V'nin ortalamanın üstünde olduğu alanlarda kapitalin daha yüksek kar haddi olan alanlara kayması sonucu daha önce belirttiğimiz gibi üretim fiyatları değerleri aşar ve tersi. Ancak ortalama C bölü V oranı olan alanlarda değerlerle fiyatlar orantılı olabilir. Marx'ın değer ve artı değer teorisini geliştirirken kapitalin organik birleşiminin her alanda eşit olduğu varsayımı altında, metaların içerdiği dolaysız ve dolaylı, toplumsal bakımdan gerekli emek zamanla orantılı fiyatlarda mübadele edileceğini ima etmesi, kar haddinin eşitlenmesini incelerken de kapitalin organik birleşiminin her alanda eşit olduğu varsayımını terk ederek, değerlerin üretim fiyatlarından nasıl saptığını araştırması, Böhm-Bawerk tarafından büyük çelişki diye nitelenmiş ve bu eleştirisi Karl Marx ve sisteminin açmazı başlıklı eserinde açıklanmıştır. Marx, Kapital'in 3. cildini tamamlayamamıştır. Üretim fiyatlarının değerle ilişkisini kendisi tam ortaya koyamadığı için, fiyatlar da değerden saptığına göre, kapitalist üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin üretim fiyatlarına nasıl girdiğini de gösterememiştir. Bu amaçla verdiği örneklerde de bir hata yapmıştır. Sabit kapitali, ham madde ve amortisman, değere orantılı fiyatlarda hesap ederken ancak hasılayı üretim fiyatlarına dönüştürmüştür. Ayrıca hem toplam fiyatların toplam değerlere hem toplam karın toplam artı değere eşit olduğunu söylemiştir. Oysa bu iki koşul çok müstesna durumlar dışında birbiriyle bağdaşamaz. Marx'ın değerleri fiyata dönüştürme çabası sonra dönüşüm sorunu başlığı altında 100 yıl gibi bir süre uzayıp giden tartışmalara neden olmuştur. Üretim fiyatlarının değerlerden elde edilip edilemeyeceği geniş inceleme konusu yapılmıştır. İlginçtir ki neoklasik eğilimdekiler bunun anlamsızlığını ve olanaksızlığını ortaya koymaya çalışırken Marksistler de tersini yapmaya devam etmektedir. Bu bilimsel çatışmanın gerisinde yatan ideolojik çatışma çok açıktır. Marksistler değerlerin fiyatlara dönüşümü sorununu çözerlerse, rekabet kapitalizmi koşullarında uzun dönem denge fiyatlarının, yani üretim fiyatlarının kapitalist sömürüyü bu üretim tarzı ile ilişkili olarak içerdiğini ispatlayabilir. Eğer sorun çözülemezse, rekabet kapitalizminde denge fiyatlarının, değerlerin içerdiği emek harcamaları ve artı değer haddini de kapsayan, üretim şartlarından elde edilemeyeceği gösterilmiş olur. Böylece kapitalist üretim tarzını yermek ya da savunmak sırasıyla birinciler ve ikinciler için bilimsel temele dayandırılabilir. B. Bortkiewicz'in çözümü. Değerlerin fiyatlara dönüşümünde hem emek dahil girdiler hem çıktıların hem de kar haddi bundan etkileneceği için bunların tümünün eş anlı denklemler çerçevesinde çözülerek belirlenmesi gerekir. Bunu ilk yapan Dmitriyev'in denklemlerini kullanan Bortkiewicz olmuştur. Bortkiewicz, üç kesimli bir ekonomi modeli kurdu. Bunlar 1- ücret malları, 2- sabit kapital eşyası, 3- artı değerden tüketilen lüks malları üreten faaliyetlerdi. Varsayımları statik şartların geçerli ve safi yatırımın sıfır olduğudur. Buna göre girdi çıktı tablolarında satır toplamının sütun toplamına eşit olması gibi her kesimde arz, üç kesimde yaratılan gelirden doğan talebe eşit olmalıdır. Örneğin üretilen ücret mallarının toplam fiyatı, üç kesimde ödenen ücretlerin toplamına eşit olmalıdır. Kurduğu eş anlı denklemler sisteminde sabit katsayılar girdilerde ve çıktılarda içerilmiş emek, bilinmeyenler ise kar haddi ve fiyatlardır. Çözümü kar haddinin kapital ve ücret malları üreten kesimlerde artı değer haddi veriyken kapitalin organik birleşimi gibi üretim şartları ile belirlendiğini gösterir. Artı değerden tüketilecek lüks malları üreten kesimin ise kar haddine bir etkisi yoktur. Bu çözümden çıkardığı sonuç şudur. Kar haddi reel ücretlere girmeyen lüks malların üretim şartlarından etkilenmiyorsa, karın kaynağı kapitalin verimli olması değil, üretim ilişkileridir, artı değerdir. Eğer böyle olmasaydı, lüks mallar üretiminin kar düzeyini etkilememesi söz konusu olamazdı. Çözümünde kar haddi ve fiyatlar eş anlı olarak belirlenir. C. Sraffa'nın çözümü. Sraffa, kar oranı sıfır olduğu, dolayısıyla bütün milli gelir emek ücretinden oluştuğu zaman nispi fiyatların, malların içerdiği emek miktarı ile orantılı olduğunu ortaya koymuştu. Geliştirdiği bir yöntemle de alt sistem elde ettiği değerlerin fiyatlara eşit olduğunu göstermişti. Ancak kurduğu sistemde Marx'tan farklı olarak, değerlerin fiyatlara dönüşümü söz konusu olmadığı gibi ters dönüşüm, yani fiyatların değerlere dönüşümü de söz konusu olmaz. Bununla birlikte fiyat sistemi değerlere önceliğini korur. D. Tartışmalardan çıkarılabilecek sonuç. Rekabetçi kapitalist ekonomide sömürü haddinin yedek sanayi ordusunun ve kapitalistlerin birikim güdüsünün etkisiyle pozitif olacağı kabul edilse de, Marx'ın sömürüyü uzun dönem üretim, denge fiyatlarıyla bağdaştırma çabalarının yol açtığı tartışmalar uzayıp gitmiştir. Marx'ın sorunu eş anlı denklemlerle çözememiş olması önemli değildir. Bu sonradan yapılmıştır. Dönüşüm sorunu tartışmalarını gereksiz saysak da tartışmalar boyunca önemli noktaların aydınlandığı söylenebilir. En önemli bulduklarımızı aşağıda özetleyelim. 1. Dolaysız emek dahil olmak üzere bütün malların hepsi doğal ölçü birimleriyle ifadelendirilmek şartıyla, diğer mallarla üretildiğini gösteren üretim denklemleriyle temsil edildiği her geçerli teknoloji için, her pozitif kar haddinde bütün fiyatların pozitif olduğu tek bir çözüm vardır. 2. Merkezi planlı bir sosyalist ekonomide uygulanabilecek fiyat sistemi seçenekleri ortaya çıkmıştır. 3. Bortkiewicz'in lüks mallar, sraffanın temel olmayan mallar dediği tüketim mallarını üreten kesimlerin sistemdeki kar haddini ve fiyatları etkilemediği ortaya çıkmıştır. Böylece fizyokratlar, klasik okul ve Marx'ta bulunan verimsiz emek kavramı yeni bir anlama kavuşmuş, verimsiz emeğin lüks mallar üreten kesimlerde çalışan emek olduğu anlaşılmıştır. 4. Emek değerler sisteminde artı değer haddi pozitifse, üretim fiyatları sisteminde de kar haddi pozitiftir. Marx da bunu söylediği gibi bu iddia pek çok iktisatçı tarafından bugün kabul edilmektedir. 5. Emek değer teorisini dar anlamda bir nispi fiyat teorisi olarak kabul etmek yerinde değildir. Aslında Marx'ın da bunu böyle düşündüğü söylenemez. Çünkü farklı teknolojiler değişik kapital emek oranlarını aynı malın üretiminde olanaklı kılmaktadır. Eşit ücret haddinde bu değişik teknolojilerin kullanımı aynı ölçüde karlı olduğunda aynı malın farklı emek değerleri olacaktır. Bu ise rekabet koşullarında aynı malın tek fiyatı olması ilkesine aykırıdır. 6. Gerek Bortkiewicz gerek Sraffa'nın çözümlemeleri kârın kapitalin verimiyle açıklanamayacağını göstermektedir. 7. Değerler fiyatlara öncelik taşır. Klasik Marx-Gill tez ya da fiyatlar değerlerden önce gelir önermelerinin üretim kaynakları geliri ve nispi paylarının nasıl belirlendiğinden soyutlanamayacağı anlaşılmıştır. Reel ücretin sistem dışında belirlendiği durumlarda geçimlik, fizyolojik, kurumsal bir minimum olan reel ücret gibi değerler fiyatlardan önce gelir. Oysa kar haddi sistem dışında belirlenmişse, nakdi faiz haddinin kar haddini belirlemesi gibi, fiyatlar değerlere öncelik taşır. Ancak eski SSCB ve Doğu Avrupa'daki Marksizm'den türetildiği söylenen merkezi planlı sistemin başlıca çöküş nedenlerinden biri fiyat sisteminin işletilememiş olmasıdır. Bu nedenle yukarıda incelenen tartışmanın artık çağdaş iktisatçıların ilgi odağı olmayacağı söylenebilir. 34. Marksist Kapitalist Büyüme Teorisi. Marksist büyüme teorisi kapitalizmin iç çelişkilerinin durgunluğa yer bırakmaksızın sürekli büyüme sağladığını gösterir. Dinamik büyüme sürecinde iç çelişkilerin gittikçe şiddetlenerek sisteme patlayıcı bir nitelik verdiğini ileri sürer. Buna göre sistemin kendi içinde yarattığı büyüme sonunda çöküşünü hazırlayacaktır. Bu teori ileride incelenen Asya tipi üretim tarzıyla karşılaştırıldığında Marx'ın kapitalizm konusundaki görüşünü belirginleştirir. Sistemin kendisi kapital birikimi ve teknik yeniliklerin uygulanması yoluyla büyüme dürtülerini ve imkanlarını yaratır. Oysa diğeri bundan yoksundur. Birincide büyüme içsel endojen değişkenlere bağlı olduğu halde, ikincilerde ancak sistem dışından gelen etkiler, dışsal egzojen değişkenler büyümeyi uyarabilir. Bu açıdan bakıldığında Marx'ın kapitalizmin büyüme gücünü küçümsemeyip, aksine diğer yapıdaki toplumlardan kendi içinde büyümeyi yaratacak güçlere sahip olması itibariyle ayrı bir kategoriye koyduğu görülür. Ne var ki sistemin gittikçe şiddetlenen iç çelişkileri sistemin dinamiği aynı zamanda çöküşünü hazırlar. Böylece önceki bahiste belirttiğimiz teorilerle yerilmesi gerektiği açıklanan kapitalizmin sonunda kendi ideolojisi gereği çökeceği açıklanmış olur. 1. Kapital birikimi ve birikimin sonuçları. Klasik iktisatçılarda nasıl kapital birikimi büyüme teorilerinin temeli ise, Marksizm'de de birikim aynı ölçüde önemli yer kapsar. Buna karşılık klasiklerde Ricardo, teknik değişmenin rolü küçümsendiği halde ikinci de birikimle beraber teknik değişmede ön planda rol oynar. Öyle ki kapitalizmin sadece sürekli olarak yeni üretim tekniği yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda bunların uygulanması için dürtüleri de yarattığı gösterilir. A. Kapital birikimi, kaynağı ve dürtüleri. Marx'ın Kapital, kitap 4'te incelediği kapitalist birikim süreci, şöyle özetlenebilir. Hareketin ilk şartı tekrar üretimdir. Bu şart her tür toplum için geçerlidir. Toplumsal üretim tekrar üretimi de kapsamalıdır. Üretimi belirleyen şartlar tekrar üretimi de belirler. Buna göre kapitalist üretim aynı zamanda kapitalist tekrar üretimi de gerektirir. Artı değer elde etmek için kullanılan kapital öyleyse tekrar aynı amaçla kullanılacaktır. Eğer bütün artı değer kapitalistin tüketimine gidiyorsa, safi birikim yoksa, basit tekrar üretim süreci söz konusudur. Eğer gitmiyorsa, bunun bir kısmı birikime gidiyorsa, genişletilmiş tekrar üretim süreci vardır. Birikim öyleyse artı değerin kapitale dönüşümüdür. Fakat bunun gerçekleşmesi ilave iş gücünü ve üretim araçlarını gerektirir. Çünkü artı değer kapital olarak kullanılabilecek para tutarı biçiminde gerçekleşir. Gerek iş gücü gerek üretim araçları bir önceki üretim sürecinin ürünüdür. Şöyle ki kapitalistin ele geçirdiği artı değerin bir kısmı geçimlik vasıtalar dahil yeni üretim araçlarının üretilmesi için kullanılmıştır. Ücretler ise işçi sınıfının üremesini sağlayacak düzeydedir. Böylece yeni bir tekrar üretim süreci ortaya çıkabilir. Öyleyse birikimi belirleyen değişkenler nelerdir? Artı değerin kapital olarak kullanımı veya artı değerin kapitale dönüşümü işte kapital birikimi denen budur. Kitap 4, sayfa 29. Kapitalist ne kadar fazla birikim yapmışsa o kadar daha fazla birikim yapabilir. Kitap 4, sayfa 34. Diğer bir deyişle toplam artı değeri belirleyen bütün şartlar birikimin çapını da belirleyecektir. Toplam artı değer ise hatırlanacağı gibi sömürme haddi S bölü V ve kullanılan emekçi sayısıyla belirlenir. Sömürme haddi işçiyi daha uzun süre çalıştırmak, ücret haddini düşürmekle artırılabileceği gibi emek verimini yükseltmekle de artırılabilir. Çünkü reel ücretler hiçbir zaman emeğin verimiyle aynı oranda yükselmez. Emek verimi yükseldikçe dolayısıyla artı değer büyür, birikim artar. Diğer yandan birikimle beraber kapital stoku büyüdükçe emek verimi de yükselir. Böylece kapitalist ekonomide birikim imkanlarıyla beraber artı değer de artan biçimde çoğalır. Birikimin çapını belirleyen ikinci değişken, artı değerin kapitalistin tüketimi ve birikim arasında bölünüşüdür. Bu bölünüş kapitalistin kendisi tarafından belirlenir. Böyle olduğu içindir ki kapitalistin tasarruf yaptığı hikayesi ortaya çıkar ve kapitalin imsak teorileri gibi teoriler kurulur. Gerçekte artı değerin kapitalistin tüketimi ve birikim arasında bölünüşünde rol oynayan etken kar haddi değildir. Diğer bir deyişle klasiklerden farklı olarak Marx, yatırım dürtülerinin kar ve faiz haddinden bağımsız olduğunu varsayar. Ona göre yatırım arzusu ve gereği kapitalistin psikolojisi ve toplumun yapısıyla ilgilidir. Kapitalist ancak kişileşmiş kapital olarak saygıdeğer bir kişidir. Bu haliyle cimri ile servet için servet tutkusunu paylaşır. Fakat cimride mizaç olan şey kapitalistte sadece bir tekerleği olduğu toplumsal mekanizmanın sonucudur. Bu sürekli olarak onu kapitalini büyütmeye zorlar fakat ancak artan birikimle onu büyütebilir. Biriktirmek toplumsal servet dünyasını fethetmektir. Sömürdüğü insanlar kitlesini arttırmaktır. Böylece kapitalistin dolaylı ve dolaysız etkisini genişletmektir. Kitap 4, sayfa 42-43. Biriktirmek, biriktirmek. İşte kanun ve peygamberler. Aynı eser, sayfa 46. Kapitalist bu nedenlerden ötürü ne lüks tüketim ne gömüleme ile ilgilenir. Artı değerin mümkün olduğu kadar büyük kısmını kapitale dönüştürür. Üretime giren kapital miktarı böylece artar. Zamanla artı değer büyüdüğü için kapital birikimi de süratlenir. Ne var ki birikimin süratlenmesi genel kapitalist birikim kanunlarına göre bazı sonuçlara yol açar. B. Birikimin sonuçları, kapitalin organik birleşiminin yükselmesi, artan temerküz ve kar haddinin azalması eğilimi. Birikimin bir sonucu kapitalist rekabet kanununun işleyişi dolayısıyla kapitalin organik birleşiminin yükselmesi ve bunun bütün üretim dallarına yayılmasıdır. Diğer şartlar veri iken kar haddi kapitalin organik birleşimi ile ters orantılı olduğuna göre birikim kaçınılmaz şekilde ortalama kar haddinde düşüşe yol açar. Ne var ki birikim aynı zamanda toplam artı değeri veya toplam karı da arttırır. Kapitalizmin bir çelişkisi buradadır. Birikimin bir diğer sonucu yukarıdaki olaydan doğar. Bu da kapitalin gittikçe daha az elde temerküz etmesidir. Kapital birikimi süratlendikçe kar haddindeki azalış kapitalistler arasındaki rekabeti şiddetlendirir. Kapitalistlerin söz konusu azalışa bir tepkisi, kapitalin organik birleşimini yükseltmekle bir tepkisi de kapital temerküzünün artmasıdır. Kar haddi azalırken kapital yoğunluğunun artması ve küçük kapitalistlerin tasfiyesi kapital temerküzü olayını şiddetlendirir. Artan temerküz, küçük kapitalistlerin tasfiye olarak emekçi durumuna gelmeleri sonucunu verir. Diğer yandan temerküzdeki artış kapital birikimini ve kapitalin organik birleşiminin yükselmesini süratlendirdiği için kar haddini daha süratle düşürmek eğilimindedir. Banka sisteminin gelişmesi, anonim şirketlerin ortaya çıkması gittikçe daha fazla üretim dalının büyük kapitalle çalışma imkanını yaratır. Bu imkanlar temerküzü teşvik etmekte, bu sürecin süratlenmesine yardımcı olmaktadır. Böylece birikimin sonucunda kar haddi düşerken toplam kar büyür, kapitalistler arasındaki rekabet şiddetlenir. Teknik değişme kapitalin organik birleşiminin yükselmesini ve kapital temerküzünü gittikçe süratlendirir. Ortalama kar haddinde azalış klasik okulun da Ricardo büyüme teorisinde vardığı sonuçtur. Ne var ki klasik okul bunu teknik değişmenin yavaşlığı karşısında toprakta azalan getiri kanunu gibi tabii bir olaya bağlar. Oysa Marx bu azalışın nedenini sömürme haddi veriyken kapitalin organik birleşiminin yükselmesinde bulur. Marx kar haddindeki azalışı önleyecek etkenleri de incelemiştir. Bunlar sömürme haddinin yükselmesi, dış ticaret, nispi nüfus fazlası, sabit kapitale giren malzemenin ucuzlaması, kapitalist firmanın daha girift bir mali yapıya kavuşması gibi öğelerdir. Kar haddinin azalmasını önleyen etkenler daha sonra Marksist düşünürler tarafından açıklanmış, ileride görüleceği gibi tekellere ve emperyalizme bağlanmıştır. 2. Teknik değişme ve sonuçları. A. Teknik değişmenin niteliği. Kapitalist ekonomi nasıl içsel, endojen etkenlere bağlı olarak Marx'a göre birikimin artma şartlarını yaratıyorsa, üretim tekniği değişmesinin uygulanma şartlarını da yaratır. Her ikisi de kapitalistlerin artı değeri arttırma hırsından kaynaklanır. Marx, üretim tekniğindeki değişmeyi gayri safi birikime bağlar. Günümüzdeki anlayışa uygun şekilde safi yatırım olmasa da, yenileme yatırımlarıyla üretim tekniği değişmesinin gerçekleşeceğini kabul eder. İkincisi, üretim tekniği değişmesinin niteliğini iş gücü tasarruf edici sayar. Buna göre zaman içinde kapitalin organik birleşimi yükselir, üretimin kapital yoğunluğu artar, çünkü gözlemlerine göre uzun dönemde emek verimi sürekli artmıştır. Zaman içinde üretim tekniği değişmesi C bölü V'yi yükseltir, emek başına kullanılan kapital arttıkça da emek verimi artar ve nispi olarak azalır. Bu değişmede Marx nispi girdi fiyatlarındaki değişmenin etkisini içermez. İster şart ister sonuç olsun, üretim araçlarının bunlarla bir arada kullanılan emek gücüne nazaran çapındaki artış, emek verimindeki artışın ifadesidir. Dolayısıyla sonuncunun artışı, üretim araçları kitlesindeki artışa nazaran emek kitlesinin azalışı veya emek sürecindeki objektif faktöre nazaran sübjektif faktörün nicel azalışı olarak gözükür. Kitap 4, sayfa 85.